Ayrım 8, sayfa 475. 13. Bölüm. Halklarımız çılgınlık batağına saplandı. Gerçek bir tufan olmalıydı bu. 6 hafta süreyle Kuzey Hindistan, aklın hayalin alamayacağı kadar geniş bir kan gölüne gömülecekti. İnsanlığın en karanlık dönemlerindeki gibi milyonlarca insan kendisini öldürmek çılgınlığına kaptıracaktı. Salgından kurtulan bir tek köy, bir tek aile bile olmayacaktı. Kısa süren canavarca katliam sırasında İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Fransızlar kadar Hintli can verecekti. Her tarafta sayıca üstün ve güçlü olanlar zayıf azınlıklara saldırdılar. Başkentin Aurangzeb Caddesi'ndeki zengin binalarda, eski Delhi'nin Şad-Nişov Kuyumcular Çarşısı'nda ve Amritsar'ın mahallelerinde, Lahore'un Zarif Banlio semtlerinde, Rawalpindi pazarlarında, Peşaver'in surları ardında, dükkanlarda, tezgahlarda, samanlı topraktan yapılmış evlerde ve köylerin daracık yollarında, tuğla ocaklarında, tekstil atölyelerinde ve tarlalarda, garlarda, hastanelerde, tımarhanelerde, iş yerleri ve kahvehanelerde, her yerde o güne kadar yan yana yaşayan topluluklar içlerinden taşan bir kinle birbirlerinin üzerine saldırdılar. Ama bu ne gerçek bir savaştı, ne bir iç savaş, ne de gerilla savaşı. Bir çırpınıştı, bir dünyanın müthiş ve ani patlamasıydı. Bir cinayet bir başkasını kışkırtıyor, dehşet dehşeti çağırıyor, ölüm ölümü davet ediyordu. Çok geçmeden tıpkı son bir bombanın etkisiyle binanın çöken iskeleti gibi Hint toplumunun bir bölümünün bütün duvarları birbiri ardından yıkılıverdi. Bu beklenmedik bir felaket değildi. Daha dünyaya geldikleri zaman Hindistan ve Pakistan habis bir tümörle Pencap'la birbirlerine yapışık doğmuş ikiz kardeş gibiydiler. Sir Cyril Radcliffe'in neşteri tümörü tam ortasından yarıp ikizleri ayırmıştı. Ama kanserli hücreleri yok etmeyi başaramamıştı. Ameliyat sırasında 5 milyon Sih ve Hindu, Pakistan tarafında 5 milyon Müslüman da Hindistan tarafında kalmıştı. Cinnah ve Müslüman Birliği liderlerinin vaatleriyle zehirlenen, sömürülen Müslüman kitleleri, en sonunda Pakistan'ın, ruhları arınmışların ülkesinin, Hindu tefecilerden, Sih tüccarlardan ve acımasız büyük toprak sahiplerinden temizleneceğine kanmışlardı. Oysa bu insanlar yine aralarındaydılar. Çiftliklerini ve dükkanlarını işgal ediyorlar, çıkarlarının ve kiralarının ödenmesini istiyorlardı. Müslümanların Pakistan bizimse Hindu ve Sihlerin dükkanları, çiftlikleri, evleri, fabrikaları da bizimdir diye düşünmemeleri mümkün müydü? Aynı anda Hindistan'a bırakılan bölgede de Sihler bütün Müslümanları kovmaya ve yerlerine Pakistan topraklarından kaçan kardeşlerini yerleştirmeye hazırlanıyorlardı. Demek ki hepsinin Hindusu, Sihi ve Müslümanının eşit bir yok etme öfkesiyle çatışmaları kaçınılmazdı. Hindistan hep ölçüsüzlükler diyarı olmuştu. Pencap'taki insan kıyımının dehşeti, bunun yarattığı acılar ve felaketlerin genişliği de bu geleneğe hiç gölge düşürmedi. Sanayileşmiş halklar birbirlerine atom bombaları, V1'ler, fosforlu obüsler, alev makineleri ve zehirli gazlarla kırmışlardı. Pencap halkları ise bambu mızraklar, bıçaklar, hançerler, muştalar, çekiçler, kaplan dişi biçiminde taş ve çengellerle kapıştılar. Bilinçsiz başlattıkları çılgınlığın korkunçluğu karşısında dehşete kapılan yöneticiler, insanların akıllarını başlarına devşirmeleri için umutsuzca uğraştılar. Ama boşuna, Hindistan delirmişti. İkinci Gurkha bölüğünden Yüzbaşı R.E. Atkins'in birden nefesi kesildi. Çok işitli ama bir türlü inanamadığı manzara işte şimdi karşısındaydı. Lahore'un taş kanalizasyonlarından düpedüz kan akıyordu. Doğu'nun Paris'i diye bilinen güzelim şehir harabe ve perişanlık halindeydi. Alevler koca semtleri yerle bir ediyordu. Geceleri talancıların gösterdikleri faaliyet İngiliz yüzbaşıya tahta kemiren kurtları hatırlatıyordu. Braganza Oteli'ndeki karargahında cipiyle Lahore cehenneminden kaçırmasına karşılık durmadan kendisine bir servet 20, 30, 50 bin rupi, kızlarını ve karılarının mücevherlerini teklif eden Hindu tüccarlar eksik olmuyordu. Sınırın hemen öte yanında Amritsar'da da Müslüman semtleri üzerlerinden kapkara dumanlar yükselen birer kalıntıdan farksızdı. Kokuşan leşlerin iğrenç kokusunun sardığı bu kıyamet günü dekorunun üzerinde akbaba sürüleri pusudaydı. hemen her yerde rastlanan bu sahneler Pencap'ı çirkinleştiriyordu. Lialpur'da bir dokuma fabrikasının Müslüman işçileri Sih asıllı arkadaşlarını temizlemişlerdi. Yüzbaşı Atkins'in burada keşfettikleri dehşetengiz boyutlara erişiyordu artık. Bu sefer yüzlerce Sih ve Hindu kurbanın kanları bir su kanalından akıyordu. Simla'da Lord Mountbatten'ın basın ateşçisinin eşi Faye Campbell Johnson, yüzlerce emperyalist yöneticinin yaz akşamları viskilerini yudumladıkları Cecil Oteli'nin verandasından gördüğü şey karşısında dehşetle ürperdi. Bisikletli sihler kirpanlarını döndürerek Mall Caddesi'ne kaçan Müslümanları, yaban domuzu kovalayan süvariler gibi kovalıyorlardı. Kurbanlarına yetişince de bir pala darbesiyle kafasını uçuruveriyorlardı. Bir başka İngiliz kadını da bu bahtsızlardan birinin kafasının başında fesle ayaklarının dibine yuvarlandığına tanık oldu. Katil ise bisikletinin pedallarını hırsla çevirerek bir başka kurbanın peşine düşüyordu. Üzerinden kanlar damlayan palasını sallarken uluyordu. Daha başkalarını da öldüreceğim, daha başkalarını da öldüreceğim. Cellat genellikle bir yabancıydı ama bazen bir arkadaş da çıkıyordu. 15 yıldan beri her gün Montgomery şehrindeki pazar yerinin kahvecisi Sih asıllı Niran Jansing, komşusu olan Müslüman bir sepiciyi buyur etmişti. Bir Ağustos günü sabahı müşterisinin siyah assam çayını henüz demlemişti ki birden karşısında kinle gerilmiş bir yüz belirdi. Komşusu kendisini parmağıyla göstererek bağırdı. ''Gebertin şunu, gebertin!'' Daracık sokakta hemen bir grup Müslüman türeyi verdi. İçlerinden biri bir pala darbesiyle sihli kahvecinin bacağını uçuruverdi. Bu sırada başkaları da adamın 90 yaşındaki babasıyla tek oğlunu katlediyorlardı. Kahveci kendisini kaybetmeden önce çaresizlik içinde 15 yıl ayağına çayını taşıdığı adamın 18 yaşındaki kızını sürükleyerek kaçırdığını gördü. Her tarafta azınlıkların başına aynı felaket çöküyordu. Halkının çoğunluğu Müslüman olan küçük tekstil şehri Ukarna'da Hint donanmasının eski tayfalarından 20 yaşındaki Hindu Madanlal Pahva teyzelerinden birinin yanına sığındı. Pencerelerden Müslüman halkın Pakistan bayraklarını sallayarak oynayıp şarkılar söylediklerini ''Hanskelya Pakistan, Larkelinga Hindustan, Pakistan'ı güle oynayı kazandık, Hindistan'ı da savaşarak kazanacağız.'' diye bağırmalarını seyretti. Madanlal Pahva Müslümanlardan nefret ediyordu. Üzerinde aşırı Hindu örgütü RSS'nin kara işareti bulunan haki üniformasını giyip onları korkutmaktan hiç geri kalmamıştı. Ama korkmak sırası şimdi kendisindeydi. Hepimizin ödü patlıyor diye düşündü. Kurbanlık koyunlara benziyoruz. Askerlik tecrübeleri ve örgütlenme yetenekleri yüzünden Sihler en etkili insan avcılarıydı. Jathalara, yani 50 ya da 100 kişilik çetelere ayrılmışlar, tepelerinden tırnaklarına kadar silahlı, çekirge sürüsü gibi Müslüman köylerinin üzerine çöküyor, arkalarında kan ve harabeden başka bir şey bırakmıyorlardı. Müslüman çiftçi Ahmet Zarullah, Firuzepur yakınlarında Sihlerin saldırmayı tercih ettikleri savunmasız küçük köylerden birinde oturuyordu. Bir gece insanın tüylerini diken diken savaş çığlıkları atarak çıka geldiler diye hatırlıyor o günü. Hepimiz fareler gibi öldürüleceğimizi biliyorduk. Şarpoyların altına ve inek tezeyi topaklarının ardına saklandık. Sihler kapımı balta darbeleriyle kırdılar. Ben sol kolumdan bir kurşunla yaralandım. Yerimden doğrulmaya çalışırken karımın da yaralandığını gördüm. Bacağından ve sırtından kan akıyordu. 3 yaşındaki oğlum karnından vuruldu. Yavrucak gık bile diyemedi. Hemen canını teslim etti. Karımı kollarımın arasına alıp ölen çocuğumuzu terk ederek öbür oğlumuzla birlikte arka pencereden kaçtık. Sihlerin yanan evlerinden kaçan Müslümanları öldürdüklerini gördüm. Başkaları da kadınları, kız çocuklarını çeke çeke sürüklüyorlardı. Ulumalar, iniltiler, yürekleri parçalayan feryatlar işitiliyordu. Sihler üzerime üşüştüler, karımı benden kopartıp ayırdılar, oğlumuzu götürdüler. Sonra beni de bir hançer darbesiyle yere serip öldüm diye toz toprağın içine terk ettiler. Artık her şey bitmişti, hayatın hiçbir değeri kalmamıştı. Sevdiklerimin hepsini kaybetmiştim, ağlayacak takatım bile yoktu. Gözlerim muson yağmurlarından önce Sindin bir dere yatağı kadar kuruydu. Kendimi kaybetmiştim. Şeyhpura'da, Lahore'un kuzeyindeki bu büyük ticaret şehrinde, bütün Hindu ve Sihler şehrin bankasının verdiği kredilere karşı rehin aldığı tahılı depoladığı geniş bir siloya kapatıldı. Müslüman polislerle ordu kaçakları da kalabalığın üzerine makineli tabancalarla ateş ederek hepsini öldürdüler. Hindistan ya da Pakistan ordularında hizmet etmek için kalan İngiliz subayları aralıksız aynı şeyi tekrarlıyorlardı. Burada olup bitenler 2. Dünya Savaşı'nda gördüklerimizden de beter. New York Times gazetesinin meslek hayatı boyunca pek çok savaş izleyen muhabiri Robert Trimble gazetesine şu telgrafı çekti. Hiçbir şey beni bu kadar allak bullak etmemişti. Hatta tarava çıkartmasından sonraki ceset yığınları bile. Bugün Hindistan'da oluk gibi kan akıyor. Yüzlerce ölü gördüm ama en korkuncu binlerce gözsüz, elsiz, ayaksız kalmış Hintliydi. Bir kurşunla ölen talihliler pek ender. Erkekler, kadınlar ve çocuklar genellikle ölünceye kadar muştalarla dövülüyor, parça parça ediliyor. Sıcak ve sineklerin daha da korkunçlaştırdığı can çekişme işkencelerine terk ediliyor. Bütün topluluklar eşit vahşet örnekleri veriyorlardı. Pencap'taki müdahale gücünden bir İngiliz subayı, Sihler'in yerle bir ettikleri bir köyde süt domuzları gibi şişe geçirilmiş ve ateşte kızartılmış 4 Müslüman bebeği buldu. Bir başkası da memeleri fanatik Müslümanlar tarafından köklerinden kesilmiş bir dizi Hindu kadını gördü. Bazı bölgelerde Müslümanlar Hindu komşularına ya İslamiyet'i kabul etmelerini ya da Pakistan'ı terk etmelerini öneriyorlardı. Köylü Bakdas, tamamen Müslümanların yaşadığı bir bölgede Lialpur'un batısında 300 Hindu nüfuslu bir köyde yaşıyordu. Bir gün öğleden sonra yüzlerce Müslüman köye saldırdı. Evleri talan edilirken bütün köy halkı bir tarlada toplandı, sonra da camisi olan ilk köye kadar götürüldüler. Halkı zorla camiye tıkmadan önce köyün yalağında ellerini ayaklarını yıkatıp abdest aldırdılar. Molla Kur'an'dan birkaç ayet okuduktan sonra konuştu. ''Seçin bakalım, ya Müslüman olur mutlu yaşarsınız ya da öldürülürsünüz.'' ''Müslüman olmayı tercih ediyoruz.'' diye cevap verdi hemşerileri adına Bakdas. Bunun üzerine her iman eden bir Müslüman adı aldı ve Kur'an'dan bir ayet okumaya zorlandı. Ardından hepsini birden bir caminin avlusuna götürdüler. Burada orta yerde bir inek kızartılıyordu. Hepsine zorla birer parça et yedirdiler. Et yemezlerden olan Bakdas, kusmak için dayanılmaz bir istek duydu içinde. Ama boyun eğmezse öldürüleceğini bildiğinden olağanüstü bir gayretle eti yedi. Yanı başında oturan bir Brahman, sözde hayatlarının bu önemli dönüm noktasını şereflendirmek amacıyla karısı ve 3 çocuğuyla gidip düğünlerinde kullandıkları sofra takımlarını almak için izin istedi. Bundan pek böbürlenen Müslümanlar da peki dediler. Ama ne Brahman ne de ailesinin bir başka ferdi kutsal eti yemek üzere geri döndü. Adam evinde bir bıçak saklamıştı diye daha sonra anlattı Bakdas. Evine varınca bıçağı sakladığı yerden almış, önce karısının gırtlağını kesmiş, sonra da 3 çocuğunun. En sonunda da bıçağı kendi yüreğine saplamış. Pakistanlı Müslümanları bazen de dinsel coşkuyla hiç ilişkisi olmayan nedenler Hindu ya da Sih komşularını öldürmeye ya da göçe zorlamaya itiyordu. Mallarına, mülklerine konmak için. Sih Serdar Prem, Siyalkot yakınlarındaki bir köyde Müslümanların nefret ettikleri bir iş yapıyordu, tefecilik. Çok zengin bir ailenin çocuğuydum diye anlatıyor. İki katlı dövme demirden sağlam kapılı kocaman bir evimiz vardı. Köyde herkes zengin olduğumu biliyordu. Müslümanların çoğu gelip mücevherlerini bana rehin bırakıyorlardı. Bunları maden bir kasada saklıyorum. Hemen hemen köydeki bütün Müslümanlar şu ya da bu zaman bana bir mallarını rehin bırakmışlardır. Bir sabah Serdar Prem, Müslüman göstericilerin muştalarını, demir çubukları ve bıçaklarını sallayarak evine doğru yürüdüklerini gördü. İçerinden çoğunu tanıyordu. Hepsi hiç olmazsa bir kere ondan borç para almışlardı. Şimdi de kasa, kasa diye haykırıyorlardı. Ha ha, iyi bir voli vuracaklarını düşünüyorlardı diye anlatıyor Serdar Prem. Ama kasasında ayrıca bir çifteyle 24 de kurşun vardı. Serdar Prem silahını kaptığı gibi ikinci kata çıktı. Bir saat süreyle bir pencereden ötekine koştu. Kapısını kırmaya çalışan göstericilerin üzerine ateş ederek evini savundu. Bu sırada zemin katında inanılmaz bir sahne cereyan ediyordu. Karısı 6 kızını aralığa toplamış, bir bidonda renkli ispirto getirmişti. Bütün vücuduna bu ispirtodan döktü. Guru Nanak'ın kendisini bağışlamasını yakardıktan sonra kızlarına da kendisi gibi yapmalarını buyurdu. Gık bile demeden intihar etti. Birden evi bir yanık et kokusu sardı ve bu koku son kurşunlarını sıkan Serdar Prem'in bulunduğu ikinci kata kadar çıktı. Adam tüfeğini son bir kere daha ateşledikten sonra soluk soluğa merdivenlere atıldı. Aşağı kata varınca dehşetle uludu adeta. Karısıyla kızlarından üçü holün zemini üzerinde şekilsiz bir et ve kemik yığınından başka bir şey değillerdi artık. Müslümanlar tarafından tecavüze uğramaktansa alevler içinde ölmeyi tercih etmişlerdi. Bu tür sahneler pek ender değildi. Müslümanlar Gurdaspur bölgesinde bir toprak sahibi olan Ganda Singh'in evine saldırdıkları zaman kızları ve çatısı altında yaşayan bütün kadınlar Müslümanların eline geçmemek amacıyla kendilerini öldürmesi için ona yakardılar. Ganda Singh uydurma bir cellat kütüğünün arkasına geçip gözlerini bağlattı. Palasını kapıp birer birer hepsinin başını kesti. Müslümanlar kapısını kırıp içeri girdikleri zaman sağ olarak bir onu buldular. Bunun üzerine adamı bir ağaca bağlayıp parça parça ettiler. Evlerinden kovulan Müslümanların ve Sihlerin hepsi zengin değildi. 14 yaşındaki Guldab Singh, Lahor yakınlarında bir köyde 600 Müslümanın arasında yaşayan 50 kadar Sih ve Hindu'dan biri olan mütevazi bir tarım işçisinin oğluydu. Annesi babasıyla birlikte iki odalı bir kulübede yaşıyordu. Ve bütün serveti iki öküzüyle bir de ineğiydi. Bir gün Müslümanlar yerlerini basıp "Defolun Pakistan'dan yoksa sizi öldürürüz" diye bağırmaya başladılar. Bunun üzerine herkes evini barkını bırakıp köyün en önemli sihine sığındılar. Müslümanlar palalar, hançerler, uçlarında benzine batırılmış bez parçaları bulunan uzun demir çubuklarla çıka geldiler diye hatırlıyor Guldab Singh. Üzerlerine taş ve tuğla yağdırdık ama yine de evi kundaklamayı becerdiler. Bir sihi yakalayıp sakalını tutuşturdular. Adam sakalı meşale gibi yanarken yine de Müslümanlardan birinin kafasına bir tuğla atmayı becerdi. Sonra da Guru Nanak'ın adını bağırarak alevler arasında yığıldı kaldı. Müslümanlar evin içine girip yakaladıkları birkaç kişiyi daha sürükleyerek dışarı çıkardılar ve baltalarla, bıçaklarla işlerini bitirdiler. Ben kadınların sığındığı balkona koştum. Bazıları yavrularını kollarının arasına almıştı. Büyük bir ateş yaktılar, sonra bebeklerini emzirdiler. Son yudumlarını da yutunca yavrucakları ateşe attılar. Ardından kendilerini de alevlere terk ettiler. Dayanılmaz bir görüntüydü bu. Delikanlı balkondan aşağı atlayıp kargaşalıktan ve geceden yararlanarak bir ağaca tırmandı. 6 saat burada saklandı. Yanık et kokusu bana kadar geliyordu diye o dehşet gününü anımsıyor hala. Annemle babamın evden bir daha sağ çıkmayacaklarını biliyordum. Ölmüşlerdi. Annem kendini ateşe atmıştı. Müslümanların iki küçük kızı sürüklediklerini gördüm. Kızlar ağlamıyorlardı, bayılmış olmalıydılar. Gece bir hayli ilerleyip çevre sakinleşince ağaçtan indim, içeri süzüldüm. Herkes ölmüştü. İki küçük kızla benim dışımda. Bütün Sihler ve Hindular can vermişti. Guldab Singh gece boyunca mezbahaya dönen köyde dolandı durdu. Ağlayamıyordu bile. Şafak sökünce annesinin babasının yanan cesetlerini teşhis etmek istedi ama beceremedi. Yerde kana bulanmış bir bıçak gördü. Müslümanlara benzeyebilmek için bununla saçlarını kesti, sonra da kaçtı. Kıyamet gününü andıran o saatlerde dehşet herkesin başındaydı ve İncil'deki öykülere eşit bir korkunçluğa erişmişti. Dişe diş, göze göz, tecavüze tecavüz, cana can. Muhammed Yakub'u Sih delikanlıdan ayırt eden tek şey diniydi. Muhammed de 14 yaşındaydı ve Guldab Singh gibi o da bilyelere hayrandı. Hindistan'da Amritsar yakınlarındaki bir köyde annesi, babası ve kızlı erkekli 6 kardeşiyle saman kulübelerinin önünde bu gözle oyununu oynardı. Derken bir gün bir Sih jathası köyü bastı. Çocuk kaçıp bir şeker kamışı tarlasına sığındı. Sihler pek çok kadının memelerini kestiler diye anlatıyor o da. Köylüler çılgına dönmüşlerdi ve Sihlerin eline geçmesinler diye karılarını kızlarını boğazladılar. Sihlerin küçük iki erkek kardeşimi mızraklarla delik deşik ettiklerini gözlerimle gördüm. Çılgına dönen babam deliler gibi sağa sola koşmaya başladı. Sihler onu bir türlü yakalayamıyorlardı. En sonunda köyün köpeklerini peşine saldılar. Köpekler babamın bacaklarını ısırınca adamcağız kaçamaz oldu ve Sihler de onu yakaladılar. İplerle bağladılar, yere devirip palalarla parça parça ettiler. Kafası, elleri, kolları, bacakları gövdesinden ayrıldı. Sihler babamdan kalan parçaları köpeklere attılar.